bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Dar Sokakta Siyaset 1980-1983 Yalçın Doğan 1. Kaset 1. Yüz Tekin Yayınevi 4. Basım Kasım 1985 Altı Nokta Kayıt Stüdyolarında seslendirilmiştir. Okuyan Tülin Eray. 12 Eylül döneminin seçimlere uzanan bölümünde ne oldu da göstergeler bir anda Turgut Özal lehine döndü? Askeri yönetim ne oldu da Turgut Sunalp'ten vazgeçerek tercihini Turgut Özal'dan yana belirledi? 1983 Eylül'ünde Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Eski Bakanı Hague Frankfurt'ta Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin üyelerine şunları söylüyordu. Benim Ankara'ya gidiş nedenim seçimlerle ilgili. Son zamanlarda Özal'ın seçimlere sokulmayacağına, onun engelleneceğine ilişkin bize raporlar geliyor. Ben Cumhurbaşkanı Evren'e Amerikan yönetiminin ricasını ilettim. Özal'ın seçimlere girmesinde bir engelleme olmaması gerektiğini, bunun demokrasi açısından şart olduğunu söyledim. Ön söz. Güney Amerikalı ünlü yazar Octavio Paz'ın nitelemesine yürekten katılıyorum. Gazeteci çağının kahramanı değil, tanığıdır. Tanıklık çeşitli yollardan gerçekleşebilir. Bazen olaylar izleyerek, bazen olaylara karışarak ve bazen de sanık sandalyesine oturarak. Biçim ne olursa olsun bu gazetecinin tanıklık işlevini değiştirmez. Olsa olsa ek boyutlar katar. 12 Eylül harekatıyla birlikte Türkiye 1980-1983 arasında çarpıcı bir dönemden geçti. İzlerini en az 10 yıl ve belki de daha uzun sürdürecek olan bu dönemde Ankara'da gazeteci olarak yaşamak çağının tanıklığı açısından kolay bulunmaz bir fırsattı. 3 yıl içinde ekonomide, kültürde, sosyal yaşamda ve siyasette 100-120 yıllık geleneklere son veren olaylar yaşandı. Toplum boyutları çok geniş ve derin değişimlerden geçmekle karşı karşıya kaldı. Onayladı, onaylamadı. İçine sindirdi, sindirmedi. Ama toplumun her kesimi farklı bir biçimde ve de her alanda bu değişiklikleri kavramaya çalıştı. Kendi özel yaşamında alabildiğine hissetti. Söz konusu değişikliğin en önemli ve en çarpıcılarından biri siyasette gözlendi. Sadece politikayla doğrudan etkilenenler değil ama politik tercihleri nedeniyle, kullandıkları oylar yoluyla, milyonlarca insan 12 Eylül döneminde alınan siyasal kararlardan derinden etkilendiler. Belki tepkilerini hemen o anda göstermediler. Hatta belki aradan bunca yıl geçmesine rağmen hala göstermediler. Ama etkilendiler. Geriye dönüp bakıldığında yaygın siyasal etkilenmenin partilerin kapatılmasıyla birlikte ortaya çıktığı görülür. Etkilenmenin tek göstergesinin mutlaka hemen o anda tepki göstermek olmadığını göz önünde tutarak. 1981 Ekim'inde siyasal partilerin kapatılması 120 yıldır aralıksız süren partiler düzenine son verdi. 1960'dan 1981'e dek yani 120 yıl partiler hep etkin olamadılar. Ama varlıklarını hep korudular. Böylelikle de hiç azımsanmayacak bir gelenek oluşturdular. Siyasal katılmanın, siyasal mücadelenin demokrasiye uzanan geleneğini oluşturmada tarihsel bir işlev yürüttüler. Bu kitap böyle bir geleneğin tarihini anlatmıyor. Ama 120 yıllık geleneğin noktalanışını, yani partilerin kapatılmasını hareket noktası olarak alıyor. Bu hareket noktası aynı zamanda kitabın yazılmasında da temel nedenlerden birini oluşturuyor. Kapatılmayla birlikte gelen partisiz 19 ayın yine siyaset açısından perde arkasına iniyor. Ve 1983 Mayıs'ında partilerin yeniden nasıl ve hangi koşullarda kurulduklarını aktarmaya çalışıyor. 1980-1983 arasında yaşanan 3 yıl bir gazeteci gözüyle siyaset açısından olaylarla aktarılıyor. Çağın tanıklığı belgelere dayanırsa önem taşır, anlam kazanır. Ben 3 yılın olaylarını belgelemek amacıyla olayların içinde yaşamış, olayları yönlendirmiş önde gelen yaklaşık 150 politikacı ve asker ile o dönemde sorumluluk üstlenmiş yetkililerle görüştüm. Tam 1,5 yıl sürdü bu görüşmeler. Çünkü aynı kişiyle 1, 2, 3, 4 ve bazen 5 kez görüşmek zorunluluğu doğdu. Her görüşme 3-4 saat sürdü. Ortaya yaklaşık 8000 sayfalık belge, görüşme notu ve teyp bandı çıktı. Bunları tek bir kitapta özetlemek istedim. 3 yılın panoramasını bir nefeste çizmek amacıyla. Kitabın oluşmasında en büyük katkı tartışmasız görüştüğüm sorumlular ve yetkililere aittir. Hatalar ve eksiklikler elbette bana ait olmak üzere. Herhangi bir olayı mümkün olduğu ölçüde olayı yaşayan her iki tarafın bilgisinden yararlanarak aktarmaya çalıştım. Çok büyük kolaylık ve anlayış gördüm. Ulaşmak istediğim kişilerin hemen hemen %95'i ile görüşme olanağına kavuştum. Olayların içinde yer alan insanlar gerek belge iletmekte, gerekse bilgi aktarmakta çok açık davrandılar. Çoğu olaylar yaşanırken tuttukları notlardan aktarmayı yeğledi. Bir bölümü özellikle not tutmadığını, tutulan notların günün birinde başlarına iş açabileceğini söyledi. Ama yine de yardımlarını esirgemedi. İlk bakışta 3 yıla nasıl sığabildiğine şaşırdığım siyasal olaylarda sağdaki gelişmelere daha çok yer ayırdım. Çünkü Türkiye'nin o günlerini ve bugününü belirlemede sağdaki olaylar daha çok önem taşıyor. Elbette soldaki olayları da özetledim. Gördüğüm şu oldu. Sağ ayaklarını yere daha iyi basıyor. Her duruma daha kolay uyum gösteriyor. Bunun iyi mi kötü mü olduğunun tartışmasına girmiyorum. Yalnız sol kavramları tartışırken galiba zaman zaman nerede ve hangi koşullarda yaşadığını unutabiliyor. Kavramlara boğuluyor, gerçeğe uzak düşüyor. Gerçeği yakaladığında ise bu kez bunun pratiğini bulmakta güçlük çekiyor. Gazeteci çağının tanığıdır derken gazetecilikle bilim arasındaki köprüyü de kurmuş oluyoruz aslında. Gazeteci bilim adamı değildir ama bilim adamının irdelemesine belge bırakarak bilime belki bir katkıda bulunabileceğinin heyecanını taşır. Bilimi de gazeteciliği de yaratan bu heyecan değil midir zaten? Bu çalışmayı yürüttüğüm 1,5 yılı aşkın süre içinde benimle aynı heyecanı yaşayan politikacılara, sorumlulara ve yetkililere teşekkür ederim. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü, değerli meslektaşım ve yakın arkadaşım Hasan Cemal ile Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda birlikte çalıştığım arkadaşlarıma kitabın hazırlanması sırasında gösterdikleri anlayış ve yardımdan dolayı ayrıca teşekkür ederim. Heyecanın düşünmeyi etkilediğini, düşüncenin de yanılgıları azaltabildiğini bilerek. Yalçın Doğan, Ağustos 1985, Ankara. Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren'in açıklaması. Kitabın bir özeti Cumhuriyet Gazetesi'nde 1985 Eylül'ün ikinci haftasında yayınlanırken Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren Yalçın Doğan'a bir açıklama gönderdi. Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı Ali Baransel aracılığıyla Yalçın Doğan'a gönderilen Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in konuya ilişkin açıklaması aynen şöyle. Sayın Yalçın Doğan, Dar Sokaklı Siyaset başlıklı yazı dizinizin dünkü bölümünde 1982 anayasa oylaması ve cumhurbaşkanlığı seçiminde Evren tek sandıkta ısrar etti şeklinde bir değerlendirme yer almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız 1982 anayasa oylaması ve cumhurbaşkanlığı seçiminin başından beri ayrı ayrı sandıklarda yapılmasından yana olduklarını ifade etmişlerdir. Ve bir aday varsa onun da rahatça ortaya çıkmasını istediğini savunduğunu bildirmişlerdir. Ancak o tarihte konunun görüşüldüğü toplantıda çoğunluk bu doğrultuda oy kullanmadığı için 1982 Anayasası ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin tek sandıkta yapılmasının kararlaştırıldığını belirtmişlerdir. Bir gerçeği aydınlatması açısından Sayın Cumhurbaşkanımızın bu görüşlerinin gazetenize yayımlanmasını rica ederim. Not, açıklama ile ilgili olaylar 8. bölümde anlatılıyor. Giriş. Amerika'nın Özal'dan yana girişimi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Burt, sekreterine seslendi. 1-2 dakika sonra sekreter New York'taki 212-285-5000 numaralı telefonu çevirirken, genç bakan yardımcısı daktilodan yeni çıkmış kağıdı bir kez daha dikkatlice okudu. Üzerinde uzun uzun düşünmüş, üstlerine danışmış, sonunda oturup kendi kalemini almıştı. 212-285-5000 numaralı telefon açıldı. Wall Street Dışişleri Bakan Yardımcısı Burt'un sekreteri, "Burası Washington Dışişleri Bakanlığı. Bakan Yardımcısı Mr. Burt, yazı işleri müdürünüzle görüşmek istiyor," dedi. Amerikan yönetimi ile Amerika'nın en etkin gazetelerinden Wall Street Journal, yıllar yılı işbirliği halinde çalışmışlar, yönetimin istekleri ünlü gazetede dile getirilmiş ve yayımlanan haberler, yorumlar sadece Amerika içinde değil, tüm dünyada yankılar yaratabilmiş, Amerika'nın istekleri bu gazete aracılığıyla diğer ülkelere kolayca iletilebilmişti. Bu nedenle Amerika ile ilişkide olsun olmasın, ülkeler Wall Street Journal'ı dikkatle izler, burada yayımlanan yazıları inceden inceye kendi politikalarından süzerlerdi. Washington'daki çalışma odasında Burt'un telefonu sinyal verdiğinde karşısında Wall Street Journal'ın yazı işleri müdürü vardı. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Burt konuya girdi. Birkaç ay sonra Türkiye'de askeri yönetim sona erecek ve seçimler yapılacaktı. Askerler seçimlere 3 siyasal partinin girmesine izin vermişti. Ancak Turgut Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi'nin seçimlere girip giremeyeceğinden Amerika endişe duyuyordu. Ankara'dan Washington'a ulaşan haberlere göre Özal'ın seçimlere girmesinin engellenebileceği sonucuna varılıyordu. Bunun üzerine Amerikan yönetimi düşünmüş ve bir yazı hazırlamıştı. Şimdi Burt bu yazının Wall Street Journal'da bir an önce yayımlanmasını istiyordu. Wall Street Journal son 3 yıldır Türkiye'yi yakından izliyor ve zaman zaman da Türkiye'nin çeşitli sorunlarına ilişkin yazılar yayımlıyordu. Bundan gerek Avrupa hükümetleri, gerekse uluslararası mali piyasalar geniş bir biçimde etkileniyordu. Hele de Özal adı gazete için çok aşinaydı. 24 Ocak ekonomik kararlarından sonra gazete Özal'ın politikalarını ve bizzat kendisini her türlü eleştiriye karşı savunmuş, izlediği ekonomik politikaları her zaman desteklemişti. Özal'ın son 3-4 yılında gerek Başbakanlık Müsteşarlığında gerekse Başbakan Yardımcılığında dış ekonomik ilişkilerine yönelik bilgiler, Türkiye'nin dış dünyada nasıl görülmekte olduğuna ilişkin haberler Özal açısından olumlu değerlendirilmiş ve öyle yayımlanmıştı. Çünkü gazete 24 Ocak ekonomik kararlarını doğru buluyor, bu kararlar Amerikan yönetiminden başlayarak Uluslararası Para Fonu, IMF, Dünya Bankası ve diğer uluslararası bankalar tarafından hararetle destekleniyordu. 24 Ocak kararlarının mimarı 12 Eylül döneminde 22 ay kadar başbakan yardımcılığını yürütmüş ve o sırada bu politika aynı kararlılıkla uygulanmıştı. 24 Ocak kararlarının mimarı 12 Eylül'ün de ekonomik işlerden sorumlu başbakan yardımcısı şimdi nasıl olur da seçimlerde engellenirdi? 26 Ağustos 1983 tarihinde, yani Türkiye'deki 6 Kasım seçimlerinden yaklaşık 2 ay kadar önce Wall Street Journal'da iki sütun üzerine bir başyazı yayımlandı. Türkiye'nin dönüm noktası başlığını taşıyan yazı aynen şöyle. Son olarak Filipinler örneğinde de görüldüğü gibi ABD dış politikasının hassas dengesi siyasal geçiş dönemlerinde Amerika'nın müttefiklerini koruması biçiminde ortaya çıkmaktadır. Zaman zaman kusurlu ancak dostça kılavuzluk yapmayı amaçlayan Amerikan yönetiminin eleştirileri, müttefiklerinin istikrarı konusunda riskli bir ortam yaratmakta ve bunun sonucunda müttefikler totaliter rejimlere kaymaktadır. Amerikan dış politikasının başarısızlıkları nakarat halinde halen birçok olayda yankılanmaktadır. Nikaragua'daki Somoza örneği, İran'daki Şah rejimi örneği, Güney Vietnam'daki Diem ve Küba'daki Batista örnekleri gibi. ABD bu dış politikası ile yalnızca kendi politikasının temellerini çürütmekle kalmamakta, aynı zamanda müttefiklerinin meşru olan gücünün barışçı yollardan değişimini de geciktirmektedir. Amerikan yönetimi kendini eleştiren bu girişten sonra, belki de böyle bir girişle yazının objektifliğini kanıtlamak istercesine düşüncelerini şöyle sürdürüyordu. Amerika bu tür hassas dengeleri ve bunlardan doğan ikilemleri çözmek için daha akıllıca yol bulamadı. Filipinlerin Amerika ile olan askeri ve tarihi ilişkileri şöyle bir hatırlanırsa, Filipinler için ne yapılabileceği konusunda Amerika'nın bir öneri getirmesi gerçekten güç. Ancak eşit değerdeki başka bazı müttefiklerimiz için Amerika'nın sessiz ve ustaca önerileri belki çok daha fazla geçerli olabilir. Bu nedenle Türkiye'de demokrasiye dönüşün ilk adımını oluşturan seçim çalışmalarına bir göz atmakta yarar vardır. Amerikan yönetimi Türkiye ile Filipinleri aynı kefeye koyduktan sonra konuyu Türklere getiriyordu. Türkler güç anlaşılır ve karmaşık insanlardır. Onlar Amerikan dış politikasının son 10 yıldaki beceriksizliğinin kurbanlarıdır. Yunanistan'da albaylar cuntası tarafından başlatılan Kıbrıs olaylarından dolayı Türkiye'ye uyguladığımız ambargo bu beceriksizliğin en çarpıcı örneklerinden biridir. Türkler aynı zamanda Sovyetler Birliği tarafından finanse edilen terörist grupların da kurbanı olmuşlardır. Söz konusu terörist eylemler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1980 yılında ülke yönetimine el koymasıyla son bulmuştur. Yönetime el koyan ordu en kısa sürede demokrasiye yeniden dönüleceği sözünü vermiş ve burada hemen özellikle belirtmek gerekir ki sözünü tutmuştur. 1980 öncesinin terör eylemleri, askeri konseyin liderleri ve 6 Kasım seçimlerinden sonra da Cumhurbaşkanı olarak liderliğini sürdürecek Türkiye'nin sevilen ve akıllı lideri Kenan Evren ile son bulmuştur. Askerler yeni politik yapıyı oluştururken ilk adımı anayasa ile attılar. Sonra eski partileri kapatarak seçimlere yeni partilerle gitme kararını verdiler. Seçim sistemini değiştirerek hükümet kurmada ortaya çıkabilecek tıkanmaları giderdiler. Eski siyasi parti liderlerinin yeni seçimlere girmesini yasakladılar. Açıkça söylemek gerekirse bu yasaklar ideal demokrasi anlayışını sarstı. Ancak ülke sorunlarının üzerine giden askerlere karşı toplumda sempati yine de çok fazla eksilmedi. Türkiye şu anda daha başka önemli gelişmelere sahne oluyor. 5 kişiden oluşan askeri konsey 12 parti veto etti. Kasım seçimlerine sadece 3 partinin girmesine izin verdi. Generaller Milliyetçi Demokrasi Partisi'ni desteklerken Halkçı Parti'yi de resmi muhalefet partisi olarak görüyorlar. Ancak Halkçı Parti'nin böyle bir ortamda solda muhalefeti nasıl yürüteceği ve gerçek bir muhalefet yapıp yapamayacağı şu anda belli değil. Seçimlere katılan 3. ve bizim hesaplarımıza en uygun parti ise eski Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'ın liderliğindeki Anavatan Partisi'dir. Özal, 12 Eylül'den önce sivil hükümet tarafından Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözmek amacıyla görevlendirilen bir bürokrattı. Yönetime el koymalarından sonra askerler Özal'ı unutmadılar ve hükümeti aldılar. Özal, Başbakan Yardımcılığına getirilince büyük bir başarı gösterdi. Son 10 yılda uluslararası ekonomi piyasasının en önemli ekonomik kararlarını aldı. Ordunun desteklediği parti ile bütünleşmeyi reddederek bugünkü partisini kurdu. Partisini kurarken çeşitli güçlüklerle karşılaştı. Şu anda generallerin Özal'ın kurmuş olduğu bu partiyi veto ederek seçimlere sokmamaları için geçerli herhangi bir nedenleri olduğunu sanmıyoruz. Türkiye'de şu anda yaygın olan bir kanı da Özal'ın partisinin 6 Kasım seçimlerine katılmasının engellenebileceğidir. Buna gerekçe olarak generallerin desteklediği Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin varlığı gösterilmekte ve bu partinin generallerce desteklendiği bilinmektedir. Özal'ın veto edilme ihtimaline bir başka gerekçe olarak da Askeri Konsey Başkanı Kenan Evren'in seçimlerin iki parti arasında geçmesini istemesi gösterilmektedir. Ancak Özal'ın geçmiş dönemdeki ekonomik başarıları bu tür dedikoduları geride bırakmaktadır. Bu söylentiler belki de seçimlerin meşruluğunu yok etmek için ortaya atılıyor olabilir. Kaldı ki böyle bir seçimden çıkacak hükümeti şimdiden zayıflatmak amacını da taşıyor olabilir. Çünkü unutmamak gerekir ki Türkiye'de geride kalmış dönemin geleneksel partilerinin siyasal yaşamdaki etkinlikleri ağırlığını hala korumaktadır. Amerikan diplomasisinin Türk generallerinden bilmelerini kesinlikle istedikleri nokta şudur. Toplumda bir gerginlik yaratılmadan seçimlerde Özal'ın partisinin kazanması demokrasiye erken dönüş için esen bir ümit rüzgarıdır. Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu işin üstesinden gelinmesini dikkatle izlemektedir. Ancak geçmiş dönemdeki olaylar Amerikan yönetimini bu konuda kaygılandırmaktadır. Olayların akışı içinde Amerikan dış politikası herhangi bir bunalım ortaya çıktığında kendisine etkili taktikler bulabilir. İnsan hakları üzerinde etkili konuşma sanatını kullanarak diplomasi taktiklerini geliştirebilir. Amerikalılar bir ulusun gerçekten oluşumunu beklerken pek fazla sabırlı olmadıklarını da unutmazlar. Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin telexi 27 Ağustos 1983 tarihinde her günkü gibi yani Wall Street Journal'da Türkiye ile ilgili yayımlanan yazıdan bir gün sonra yeniden tıkırdamaya başladı. Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği Washington'dan aranıyordu. Ankara Büyükelçiliği'ne ve İstanbul Konsolosluğu'na acele kaydını taşıyan Washington'dan gelen telex, bir gün önce Wall Street Journal'da yayımlanan yazıyı Türkiye'ye aynen geçiyor ve ilgililerin dikkatine sunuyordu. Aynı anda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın telexi de aynı amaçla tıkırdıyordu. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Wall Street Journal'da çıkan yazıyı Türkçe'ye çevirip makaleyi Türk dışişlerinin dikkatine sunuyordu. Ancak dışişlerine Washington'dan gelen telexte önemli bir not düşülmüştü. Gönderdiğimiz yazı tümüyle Amerikan yönetiminin görüşünü yansıtmakta, bu nedenle de yetkililerin mutlaka dikkatine sunulması istenmektedir. Gazeteyi eline alan Burt, Amerikan yönetiminin en çok güvendiği iki Richard'dan biri olan Burt, hemen Türkiye'ye ilişkin yazıyı aradı. Kendisi Amerika'nın dış politikasını ve özellikle Orta Doğu politikasını yönlendirmede kendi bakanına yardımcı olurken, adaşı Richard Pearl de yine aynı bölgede Amerika'nın savunma politikasını oluşturmaya katkıda bulunuyordu. Orta Doğu'daki Amerikan politikası iki Richard'ın elinde gelişiyor, yönlendiriliyor ve Amerikan yönetiminin üst düzeyi her geçen gün Richard'lara olan güvenini bir kez daha vurguluyordu. Bu nedenle Richard Burton kendine olan güveni tamdı. Kendi yazdığı yazıyı gazetede bir kez daha dikkatlice okudu ve sekreterine seslendi. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin aranmasını istedi. Yaklaşık bir saat kadar sonra genç bir Türk diplomat Burton çalışma odasında tüm dikkatiyle Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısını dinliyordu. Sanırım bugünkü Wall Street'te Türkiye ile ilgili çıkan yazıyı gördünüz. Yazı yönetimin düşüncelerini aynen yansıtmaktadır. Sizden ricam yazının tümüyle bizim düşüncelerimiz olduğunu hükümetinize bildirmenizdir. Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği'ne son bir haftada Washington'dan gönderilen iki önemli telex daha vardı. Yine acele kaydıyla ve yayınlanması koşuluyla gönderilen telexlerden ilki 20 Ağustos 1983 tarihini taşıyordu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Amerikan basını tarafından yöneltilen iki soruyu yanıtlıyordu. Bu soruların Amerikan basını tarafından kendilerine yöneltilmesi istenmişti. Telex'te tek bir soru vardı. Son günlerde Türkiye'de kapatılan Tercüman ve Milliyet gazetelerinin yayından alıkonulmasını nasıl karşılıyorsunuz? Yanıt: Amerikan yönetimi demokratik sürecin bir gereği olarak basın özgürlüğünün her zaman yanındadır. Türkiye'deki askeri yönetim, Kasım ayında yeniden demokrasiye dönüş için seçimlere gidileceğini açıklamıştır. Seçimlere giderken askeri yönetimin basını da yanına alarak daha çarpıcı bir diyaloğa gireceğini ümit ediyoruz. 24 Ağustos 1983 tarihini taşıyan diğer telex ise Amerikan basını tarafından Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na yöneltilen tek bir soru ve onun yanıtından oluşuyordu. Türkiye'deki siyasal partilerin veto edilmelerine karşı Amerikan yönetimi herhangi bir tepki gösterdi mi sorusuna verilen yanıt telex'te aynen şöyle yer alıyordu. Bizim de basın özetlerinizden izlediğimiz kadarıyla Türk hükümeti son olarak iki siyasi partinin Kasım seçimlerine girmesini engellemiştir.